Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 1 Haziran 2018 Cuma günündeyiz. Haftayı bitiriyoruz. Çok yoğun bir haftaydı. Gerek Orta Doğu'da, Suriye özelinde derin müzakereler vardı, mesajlar vardı. Aktarmaya çalıştık size. Avrupa Birliği içerisinde İtalya'nın krizi vardı ki bugün İspanya'da devreye girdi. Transatlantik hattındaki gerilim, Amerika'nın yeni Avrupalıları da çok rahatsız eden yeni gümrük vergileriyle tavan yaptı. Bu haftayı böyle tamamlıyoruz. Tabii Türkiye'deki ekonomik durum seçime giderken yine başlıklardan bir tanesiydi. Hepsiyle ilgili yeni gelişmeler var. Programın ilk yarısında aktarmaya çalışacağım. Ama biraz Suriye'ye çevireceğiz başımızı. Şam'a bakacağız. Dün Sergey Lavrentiev Ankara'daydı. Rusya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi, Suriye özel temsilcisi. Moskova, Şam ve Ankara arasındaki üçgen de neler oluyor sorularına yanıt arayacağız. Bir açıklama yapılmadı görüşmeden. 1,5 saat yapıldı ve daha sonra da açıklama gelmemesi dikkat çekti. Geçen hafta da buradaydı Lavrentiev. Daha alt düzeyde görüşmeleri vardı. Dolayısıyla Şam'a bağlanacağız. Profesör Mehmet Yuva'ya soracağız neler oluyor diye. Sadece Türkiye'de değil tabii ki Suriye'nin güneyine, Dera bölgesine Suriye ordusunun operasyonu söz konusu. Bu bağlamda da İsrail'le bir anlaşma kotarılmaya çalışıldı. Suriye ordusuna bölgenin teslimini içeren bir anlaşma söz konusu olduğu tartışmaları var. Bu bağlamda ama İran'ın askeri varlığının sınır bölgelerinden çekilmesinden söz ediliyor. Bunlar Şam'da nasıl konuşuluyor? Hepsini soracağız Mehmet Yuva'ya, Profesör Mehmet Yuva'ya. Dediğim gibi ilk başta bu haftanın bir özetinin son notlarını belki çıkartacağız demem gerekiyor. Çünkü çok fazla gelişme var. Frekanslarımızı aktaralım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, ayrıca cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından yine Eksen'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, önce trafik hızlandı dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev'i Ankara'da kabul etti. Dün de aktarmıştım size. Bir hafta içerisinde ikinci Ankara ziyareti oldu kendisinin. İbrahim Kalın'la görüşmüştü daha önceki ziyaretinde ve dışişlerinin üst düzey yetkilileriyle görüşmüştü Sergey Lavrov. Dün 1,5 saat kadar ağırlandı Cumhurbaşkanlığı binasında. En son 3 Nisan'da Erdoğan'la Putin'in görüşmeleri vardı ama daha sonra telefonda da görüşmeler olmuştu. Suriye sahasındaki şekillenmeler. Tabii ki Türkiye'deki seçim sürecinde çok somut adımlar kimse beklemiyor ama perde arkasında pazarlıklar nasıl şekilleniyor herkesin dikkatini çeken bir husus bu. Şam'ın da bütün bunları nasıl değerlendirdiğine bakmak lazım. En son Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Russia Today televizyonuna kapsamlı bir söyleşi verdi. Amerika'nın özellikle kendilerine yönelik hasmane tutumunu eleştirdi. Dün aktarmıştım başlıkları size. Kimyasal silah hikayesiyle kendilerine saldırdıklarını anımsattı. En son Nisan'daki saldırıya atfen Nisan ortasında. Ve bu hikayeyi kimsenin yutmadığını söyledi. Amerika'nın kartlarını yitirdiği masaya oturtulabilir bir duruma geldiğini söyledi. Tabii asıl Beşar Esad'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan işgalini kolaylaştırıcı unsur haline gelen Suriye Demokratik Güçleri ki aslında şekillendirip kuran da Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Suriye Demokratik Güçleri ki asli unsurunu Kürtlerin YPG'si oluşuyor. Beşar Esad barış içerisinde meseleleri çözmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak bu çabalar sonuç vermezse askeri güç kullanmak durumunda kalacaklarını söyledi. Tabii Amerikalılar bunu Esad yönetimi, Suriye ordusu ABD'ye saldıracak şeklinde sunuyorlar. Tabii saha Suriye, Suriye devletinin toprakları, egemenlik hakları bundan çok bahsedilmiyor. Amerikan güçlerinin hangi yetkiye dayanarak orada bulundukları da çok fazla sorgulanmıyor. Bu tartışmalar bu şekilde yapılıyor. Şimdi tabii Amerikan yönetimi bunu bir tehdit olarak aldı. YPG de buna arka çıkmış gözüküyor bu tehdit değerlendirmesine. Amerikan Genelkurmay Sözcüsü Kor General Kenneth F. McKenzie, Amerikan güçleri ve müttefiklerine saldırmanın kötü bir fikir olduğunu söyledi. Çatışmasızlık bölgesini sürdürmek önemli dedi. Burada da Suriye Demokrat Güçleri kontrol altındaki bölgelerin ya Amerikalılarla ya Amerikalılarsız geri alınması gerektiğini belirten Esad'a yanıt vermiş oldu. Bu noktada Pentagon'daki briefingine hiçbir şey değişmedi. O çatışmasızlık bölgesini sürdürmek önemli ve bunu değiştirmeye meyilli her eylemi çok tehlikeli görüyoruz. Yani Suriye bir araya gelmesin, parçalanmışlık hali devam etsin verdiği mesaj bu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Deir ez-Zor bölgesi Suriye topraklarının zengin bölgesi, petrol yatakları, doğalgaz yatakları ve tarım alanları aslında Kürt nüfusun da çok ötesinde kalan Amerika'nın da sevk etmesiyle neredeyse ülkenin %30 toprakları ele geçirilmiş vaziyette. Suriye hükümeti de bunu kabul etmediklerini söylüyor. Böyle bir çıkmaz içerisinde. Kuzeydoğu'da hal böyleyken Güneybatı için de İsrail sorunu var. Aslında ne zamandır herkesin sürekli olarak konuştuğu meseleler. Ama son dönemde Netanyahu'nun Moskova ziyaretlerini aktarmıştım size. Burada tabii İsrail aslında Suriye omlete döndü diyordu ki yumurtadan çıkıp omlete döndü. Suriye ordusunun hükümetinin Rusya ve İran'ın da destekleriyle ilerlemesiyle bu omlet tekrar yumurta oldu ve İsrail'i sınırdan rahatsız eden bir İran faktöründen bahsediliyor. İranlılar yalanlıyorlar, Suriye yalanlıyor ama İsrail sürekli olarak Suriye içerisindeki İran hedeflerini son dönemde vurdu. Şimdi Rusya burada bir arabuluculuğa soyunmuş gözüküyor ki Golan bölgesi bir kısmı işgal altında toprak sayılıyor uluslararası hukuka göre. Müzakerelerle çözülmesi gerekiyor ama onun ötesinde El-Kaide ve IŞİD varlıkları var ve İsrail'den de destek alıyor bu varlıklar Suriye hükümetine karşı. Rusya burada arabuluculukla bu toprakların El-Kaide ve IŞİD'cılarının desteğin kesilmesi ve Suriye hükümeti ve ordusunun kontrole verilmesinin pazarlığını yürütüyor. İsrail'e öyle anlaşılıyor. Sergey Shoigu en son İsrail'e mevkidaşı Lieberman'la görüştü ve tam da işte burada artık Şam'ın etrafındaki güvenlik sağlandıktan sonra olumlu gelişmeler söz konusu dedi. Guta ve Doğu Guta ve Humus'ta kan dökülmeden sağlanan uzlaşma Şam'ın güney banliyosu Yermük'ün IŞİD'den temizlenmesinden sonra iyileşti dedi. Elektrik su tedarik şebekeleri yenileniyor, yani altyapı çalışmalarına dikkat çekti ve Suriye'deki durumu Lieberman'la da görüştüklerini aktardı. Netanyahu ile İsrail Başbakanı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de görüşmesi vardı. Çok perde arkasını henüz bilmiyoruz ama bildiğimiz şu: Rusya Amerika ve Ürdün'le birlikte, aslında asıl Ürdün'le birlikte tabii ki bunun perde arkasında Amerika ve İsrail yer alıyor. Oradaki güneydeki gerilimi azaltma bölgesinin akıbetini müzakere meselesi yapıyor. İran'dan tepkiler olduğu anlaşılıyor bütün bunlara. Suriye sahasından çıkartılma hedefi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok açık dile getirdiği bir hedef bu. Ve bu hedef gerçekten somutlanacak mı? Pazarlıklar ne aşamada, anlamaya çalışacağız. Moskova'da Primakov, Yevgeni Primakov'un anısına ki önemli bir bilim insanı ve devlet adamıydı. En son Dışişleri Bakanlığı mevkiinde de bulunmuştu. Uzmanlar, diplomatlar Primakov okumaları uluslararası forumunda bir araya gelmişlerdi. Burada Naumkin önde gelen bir isim, bilimler akademisinden Şarkiyat Enstitüsü danışmanı Profesör Vitali Naumkin yeni büyük Orta Doğu oyununu değerlendirmiş kendisi ve Orta Doğu'da birileri hala ABD'ye güveniyorsa vay hallerine yorumu yapmış. Aslında Sünni ile Sünni kampla Şii kampın çatışması diye bir şey yok. Sünniler de kendi içerisinde, Sünni devletler, kendilerini böyle tanımlayanlar da kapışıyorlar vurgusu yapmış, bir analiz yapmış ve Rusya'nın burada bir diplomatik bir dengeleri güderek öne çıkan bir politika izlediğini, çelişkilerin çok fazla olduğunu anlatmış. Orta Doğu'da kendi öz güvenliğiyle ilgili konularda Amerika'ya güvenen ülkeler var. Bizim buna karşı hiçbir itirazımız olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da yaptığı bütün şeylerden sonra birileri hala kendi güvenliğini ABD'ye devretmeye çalışıyorsa vay hallerine. Ama Rusya buna karışmaz. Böyle bir tercihin tamamen onların hakkı olarak değerlendirir ifadelerini kullanmış. Evet, Bu arada Mısır ve İsrail Çin'e Filistin meselesiyle ilgili barış sürecinde rol oynama talebinde bulunmuşlar. Son dönemde işte Amerikan elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplanması derken Mısır'ı ziyaret eden Çin'in Orta Doğu özel temsilcisi Gong Xiaoshen kendisine Kahire'de iletilmiş bu. Mısır'da tabii İsrail-Filistin meselesinde öne çıkan aktörlerden bir tanesi. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şeyhi Muhammed Bin Zayed'in 2 günlük Moskova ziyaretine başladığını bugün belirtelim. Vladimir Putin tarafından ağırlanacak. Son dönemde de temaslar sıkılaşmıştı. Evet, NATO Rusya Konseyi dün aktarmıştım size. Brüksel'de toplantısı yapıldı. Sergey Skripal vakası ve sonra Rus diplomatların sınır dışı edilmesi furyasından sonra gerilim hat safhaya çıkmıştı. Şimdi zaten Ukrayna ve Donbas meselesinden bu yana NATO ile Rusya arasındaki sıkıntılı durum devam ediyor ama tabii koşullar da yavaş yavaş değişiyor. Birazdan aktaracağım ABD ve Avrupa Birliği arasındaki son gerilimi. Konsey bu koşullarda toplandı. Güvenlik durumunu etkileyen faktörlerle ilgili istişarelerde bulunulduğu, hatta işte Ukrayna'da açık fikirli alışveriş yapıldığı vurguları var. 2002'de kurulmuştu NATO-Rusya Konseyi mekanizması. Ortak güvenlik konularında işbirliği için zemin aranıyor. En azından konuşuluyor. Öyle demek lazım. Hal böyleyken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerika ile Rusya arasındaki barışçı nükleer işbirliğine dair anlaşmanın askıya alındığını söylemiş. 2013-2017 yıllarında Enerji Bakanı olan Amerika'nın Ernesto Moniz'le görüşmüş. Sizin bakanlığınız döneminde bugün anlaşma 123 olarak anılan barışçı nükleer işbirliğine yönelik hükümetler arası anlaşma imzalanmıştı. Ne yazık ki bizim kontrolümüz dışındaki sebeplerden ötürü askıya alınma durumunda demiş. Pek çok silahlanma anlaşmaları da zaten Amerikan yönetimi tarafından uygulanmadığı için bu alanda da pek çok sıkıntı olduğunu söylemek lazım. Evet, Dünya Kupası Rusya'da yaklaşıyor artık. 15 yanlış hatırlamıyorsam 15 Haziran olması lazım. FIFA 2018 Dünya Kupası tabii ki Rusya'ya yönelik son dönemde art arta batıdan gelen hamleler var. Dünya Kupası sırasında da güvenlik meselesini önemsiyor Rusya hükümeti, öyle anlaşılıyor. En son güvenlik servisi FSB ülkenin dört yanında yasa dışı silah depoları bulmuş, operasyonlar düzenlenmiş. Alman MG-34 makinalı tüfeklerinden el bombalarına, kalaşnikoflara uzanan pek çok 14 bölgede kapsamlı bir operasyon bu. 32 kişi tespit edilmiş silah meselesinde. Moskova, Novgorod ve Tver bölgesinde 4 gizli silah imalathanesi de kapatılmış. Şimdi Rusya ile Batı ilişkilerinde birkaç mesele var. Yulia ve Sergey Skripal eski Rus albayı MI6'ya, Britanya istihbaratına çalışmış, casusluk yapmış bir isim, takas edilmişti. Salisbury'de zehirlendi. Yıllar sonra zehirlendi. 8 sene sonra zehirlendi ve Rusya yaptı denildi ancak kanıt konulamadı. Daha sonra da çok askeri düzeyde çok zehirli bir gazla zehirlendi. Zehirlenmesine rağmen kızıyla beraber hayatta da kaldı. Hangi maddeyle zehirlendiği bir tartışma konusu, bir şey ispatlanamadı ama iadelerini istiyor. Kızıyla söyleşi yapıldığı gizli bir yerde artık istihbarat savaşlarının alanı haline geldi mesele. Kendi vatandaşı Rusya her türlü yardıma hazır olduğunu açıklamış. Yulia Skripal de söyleşti, Rusya'yı suçlamaktan kaçınmıştı ama hangi koşullarda nerede tutulduğu da belli değil. Bütün bunların üzerine 2 gün önce aktarmıştım size, Kiev'de bu sefer bir Rusya muhalifi gazeteci Arkady Babchenko'nun önce öldüğü iddia edildi. Ertesi günü kanlı canlı sahneye çıktı. Rusya yaptı bunu iddiasında bulunuyor. Ukrayna her zaman olduğu gibi Ukrayna artık zaten neonazilerin de ortaklığında bir koalisyonla milliyetçiliğin beşiği haline gelmiş durumda Doğu Avrupa'da. Diğer ülkelerde de benzer gelişmeler olsa bile. Fakat tabii Babchenko'nun açıkçası güvenlik polis tarafından öldürülüp sahnelenerek bir sahnelenme sonucu öldürülüp ertesi günü ortaya çıkması pek çok soruyu beraberinde getirdi ki öncesinde tetikçiyi de FSB'nin kiralamasını yapan tetikçi kiralayanı da yakaladıklarını belirlediklerini söylüyorlar. O zaman niye onları yakalamadılar da böyle bir sahte ölüm sergilediler diye herkes bir suçüstü de yok çünkü ortada. Herkes sorular yöneltiyor. Tabii Moskova'dan bunun bir mizansen bir provokasyon olduğu açıklaması geldi. En son Hollanda'da 2014'te Malezya hava yollarına ait bir uçağın MH17 uçağının Ukrayna üzerinde düşmesi üzerine Rusya'ya yine dikkatler çevrilmişti. Hollanda'ya son bir rapor yayınlayıp Rusya'ya bağlı birileri tarafından orada vurulduğu. Çünkü çatışma bölgesi herkes giriyor çıkıyor. Kimin ne olduğu belli değil. Kiev'e bağlı aşırı sağcılar da var. Ukrayna ordusu da var. Ruslar da var çünkü o bölgede Ruslar yaşıyor zaten. Rus nüfus çok yoğun. Gerçekten gizem haline geldi. Tabii politik bir hale geldi bu kaza. Geçmişteki false flagler, yanıltma operasyonlarını da unutmamak lazım bu arada. Hal böyleyken Malezya Ulaştırma Bakanı açıklama yapmış. 2014'te düşen uçakla ilgili soruşturmada Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu, ortaya deliller sunulamadığını söylemiş Malezya'nın Ulaştırma Bakanı. Ve Ukrayna parlamentosu Rada'da Türk akımı ve Kuzey akım 2, Almanya'dan Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey akım 2 tartışılıyor. Tabii Ukrayna transit ülke, hem ucuza almak istiyor doğalgazı hem tamamen Rusya karşıtı politikalar gidiyor. Hem o hatlar kendisinden geçsin, transit ülke olsun istiyor. Bütün bunlar bir arada olamıyor. Türk akımı da Kuzey akım da Ukrayna'yı atlayan hatlar, aslında enerji hatları, buna biraz eleştiriler gelmiş. Ukrayna'da Rada'da mesele tartışılmış. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko dün sabah Kiev'de sabah duası sırasında açıklama yapıp Ukrayna ordusunu Tanrı'nın yardımıyla inşa ettik. Avrupa'nın en etkili ordularından birisi, bağımsızlığımızın garantisi demiş. Bir de Ukrayna ordusunda artık vaizler, papazlar dahil edilmiş vaziyette. Orduya onların dahil edilmesinin çok önemli olduğu duanın gücüyle savaşacaklarını da eklemiş Petro Poroshenko. RIA Novosti'nin Rus ajansının Ukrayna yöneticisi yargılanıyor. Ukrayna'da hapiste, 17 Mayıs'ta 2 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Cezasını temiz başvurusu yaptı ama onaylanmış gözüküyor. Tutukluk kararı onaylanmış gözüküyor. Ne olacak buradan? Rusya baskı yapmaya çalışıyor. Ukrayna'da tabii Babchenko'nun ölümünden sonra tekrar gazetecilik meselelerine dikkat çekildi ama Vyshinsky ile pek fazla ilgilenen olduğunu söyleyemeyeceğiz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump. Onca çağrı yapıldı kendisine. Fikrini değiştir aman denildi ama ülkesinin en yakın müttefiklerini yüksek gümrük vergileriyle vurdu. Ticaret Bakanı Wilbur Ross. Dün de aslında haberler gelmişti, size ilk parçasını aktarmıştım. Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya karşı çelik ve alüminyum ithalatında yüksek gümrük vergilerinin gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu dün. Daha önce muafiyet söz konusu olmuştu. Transatlantik ittifakında onarılmaz yaralar açılmaması için. Oysa tabii Trump da şöyle diyor. Ticaret savaşları iyidir. Yani genelde ticaret savaşlarından sonra dünya savaşları çıkıyor tabii. Biraz tarih perspektifinde sıkıntı var Donald Trump'ın. Ama tabii tepkiler art arta yağdı. Fransa, Emmanuel Macron'la da görüştü bu arada Donald Trump. İlk tepkiyi de Fransa gösterdi. Maliye Bakanı Bruno Le Maire gümrük vergilerini haksız ve tehlikeli bulduklarını söylediği en büyük ticaret ortakları olan AB ile ticaret ihtilafına girmek isteyip istememek tümüyle Amerikalı yetkililere kalmış dedi. Almanya'ya göre bu yasa dışı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas eleştirdi. Birleşik Avrupa, Amerika'ya karşı Birleşik Avrupa'dan bahsetti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Merkel, tırmanma döngüsüne gireceğiz dedi. ABD'nin ABD'ye akıllı, kararlı, hep birlikte yanıt vereceğini söyledi. Avrupa Komisyonu, AB'nin çıkarlarını savunacağız dedi. Jean-Claude Juncker dünya ticareti için kötü bir gün ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin misilleme planı var. Yaklaşık 3 milyar euro tutarındaki ürünlere yönelik ek gümrük vergisi ABD'den ithal edilen viski, motosiklet ve kot pantolon gibi ürünleri de kapsayacak. Öyle gözüküyor. Amerikalılar da tabii bakalım ne olacak, Avrupalılar ne yapacak diyorlar. Yani aslında tabii ABD'nin aleyhine bir ticaret dengesi var burada. Ama küreselleşmenin en çok meyvelerini yiyenlerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri. Hakikaten bu bir sarmal. Şimdi dönüyorum bakıyorum İngiltere ABD, AB liderlerinin kafasına silah doğrultulmuş durumda diye bir açıklama görüyoruz İngiltere'den. İsveç'ten gümrük vergisi kararına tepki geldi. AB ülkeleri de ek vergi koyabilir dedi Avrupa Birliği ve Ticaret Bakanı Ann Lind. ABD'nin aldığı en kötü karar ifadelerini kullanmış. İsveç için ABD Avrupa'dan satın alan otomobillere de ek vergi koymak için çalışma başlatmış durumda bu arada. İsveç'in de Amerika'ya araç ihracatı 20 milyar dolar civarında. Dolayısıyla bu İsveç için çok kötü, olumsuz bir gelişme olacak. Rusya'nın açıklaması ABD'nin kendi ayağına sıkmasını biz takip ediyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi zarar görüyor şeklinde. Bu arada Çin'de tüketim ürünlerinin ithalat vergisinin 1 Temmuz'dan itibaren büyük ölçüde düşürüleceği açıklaması gelmiş vaziyette. Amerika'nın ticaret savaşlarının bir hedefi de Çin. Çin de Avrupa Birliği ile yakınlaşmaya çalışıyor. Bakalım kim nasıl pozisyon olacak, önümüzdeki hafta daha derinden bakmaya çalışacağız bu vakaya. Ama demin de bahsettiğim Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Rusya'yı karalama politikasına son verilmesi gerektiği mesajıyla da dikkat çekti. Bu arada belirtmek lazım bunu. Çünkü demin saydığım Rusya ile ilgili sıkıntılar aslında hem komşu olan hem enerji alanında derin işbirliği olan Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleriyle Rusya ilişkilerine zarar veriyor. Juncker, işbirliği yapabileceğimiz birçok alan var. Farklılıklarımız ve ayrışım gösterdiğimiz konuları göz ardı etmemeliyiz. Ancak bu Rusya'yı karalama politikası da sona ermeli demiş. Çok dikkat çekici. Hakikaten Rusya kendine, Rusya Federasyonu çevrelenmiş hissediyor Sovyetlerin çöküşünden bu yana ve politikaları da etkili oluyor. Tabii en son bu Skripal meselesinden sonra pek çok Avrupa ülkesi Britanya'nın çağrısına uyup Rus diplomatları da sınır dışı etmişti. Onu da anımsamak lazım. Evet, İtalya'da hükümet krizi düğümü diyelim şimdilik çözümlendi. Mattarella, Sergio Mattarella İtalyan Cumhurbaşkanı geri adım attı ve daha önce başbakan adayı olarak 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in daha popülist ve aşırı sağ iki partisinin 4 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan iki partinin adayı hukuk profesörü Giuseppe Conte'ye kabineyi kurdurdu. Yemin edecekler ya, akşam saatlerinde kabul etti kendilerini. Bugün yemin edecekler, göreve başlayacaklar. Kriz nasıl çözüldü? Kriz aslında tabii Avro bölgesi karşıtı bir ismin, çok saygın bir ismin veto edilmesiyle başlamıştı. Şimdi onun yeri değiştirilmiş gözüküyor. Onun yerine AB yanlısı, Avro politikaları yanlısı Giovanni Tria Ekonomi Bakanlığı'na atandı. Savona, yani vetoya sebebiyet veren ünlü ekonomist ise Avrupa Birliği Bakanı yapıldı. Yani siyasi düzeyde tavır koyabilecek ama asıl Maliye Bakanlığı yine Euro bölgesini destekleyen bir ismin olacak. Bakalım bu hükümet nereye taşıyacak? Bir uzlaşma olduğunu söylemek lazım. Çünkü sandıktan çıkan sonucu kabul etmeyip teknokrat bir başbakan, IMF'de çalışmış, 25 yıl görev yapmış birini ataması demokrasinin ezip geçildiği yorumlarına sebebiyet vermişti. Nereye kadar gidecek? Avrupa Birliği ile ne müzakereler yapılacak göreceğiz. Hal böyleyken İspanya patladı. Yolsuzluk skandalları, başbakan Halkçı Parti, Franco'nun partisinin lideri Başbakan Rajoy'u götürdü nihayetinde. Güvensizlik önergesi verdi Sosyalist Parti ana muhalefetteki ve Halkçı Parti dışındaki tüm partilerin desteğiyle Rajoy yenilgiyi kabul etti. Yeni başbakan Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez onun önergesine sebebiyet vermişti. Rajoy teşekkür etti, enkaz devralıp eser bıraktım diyerek ayrıldı. Bakalım şimdi Sanchez'le İspanya ne olacak? Ekonomik kriz de eksik değil. Erken seçim çağrıları yapılıyor. Popülist, sağ popülist demek lazım. Ciudadanos'tan, Yurttaşlar Partisi'nden, neoliberal bir parti bu. En son yolsuzluklar 33 yıl hapis cezası almıştı. Partinin mali işler sorumlusu tabii Rajoy'un başını yiyen o oldu. Bakalım Sanchez de bugüne kadar seçim kazanamadı. Hakikaten İspanya'da da ilginç gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Evet, Türkiye'deki seçimler, ekonomik krize tartışılıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi son olarak 33 gözlemci göndereceğini Türkiye'ye açıkladı. Ekonomisten bir analiz var. 24 Haziran analizi, anketler Meral Akşener'in %20'nin üzerinde gösteriyor. Ekonomiste bakılırsa pek çok diğer adayları da değerlendirmiş. Muharrem İnce'yi namaz kılıyor ve kamusal alanda başörtüsünü destekliyor diye nitelendirmiş. Popülist deli fişek demiş kendisi için. Selahattin Demirtaş'ı çift haneli rakamlarda göstermiş ekonomistin nabız tutması. Yani Türkiye'nin nabzını tutarak yazdığı bir makalede, hazırlanan bir makale bu. Hapiste olmasına rağmen %10 barajının oldukça üzerinde bir seçmen kitlesi elde ettiği değerlendirmesi yapılmış. Şimdi bakalım ne olacak? Erdoğan tekrar ipi göğüsleyebilecek mi 16 sene sonra? Herkes buna bakıyor ama dolar 4.62'yi aşmış gözüküyor. Fitch de bazı bankaların negatif izlemeye almış vaziyette. En son ekonomiden çok hayırlı gelişmeler, haberler gelmiyor. Türk Dışişleri Bakanlığı bu arada Avrupa Komisyonu'yla vize muafiyeti çalışmalarını hızlandırmış. Ama bitmek bilmeyen, ben de size aktarmaktan bıktım. Burada iki senedir hakikaten sığınmacı anlaşmasından beri 72 başlık. Tabii terörle mücadeleden herkes düşünce suçunu anlamadığı için Avrupa'da bunu aşmak mümkün olmuyor. Son gelişmelerle nereye varacak göreceğiz. Ama Avrupa'nın kendi içinde de sıkıntıları var. AİHM en son Fransa'ya gözaltında işkencelerden rekor ceza vermiş. 6,5 milyon euro tazminata mahkum etmiş. Kimler yok ki içinde şiddete uğrayan, haftalarca süren koma halinin ardından %85 sakat kalan Abdelkader Yedir olayı mesela, bu 6,5 milyon euro. Başka vakalar da var hakikaten. Bireysel başvurularda tazminat 100 bin euroyu aşmamasına rağmen böyle rekor şeylere kadar ulaşmış vaziyette. Evet, az kaldı vaktim. Bir de Koreleri size aktarmak istiyorum. Güney ve Kuzey Koreler üst düzey barış görüşmelerine geri döndüler. Yine dün Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, Pyongyang'ı ziyaret etmişti. Yıllar sonra ilk kez bir Rus gitmişti tabii. Rusya da bu süreçte, barış sürecinde etkili olmaya çalışıyor. Ve Amerika'ya da giden Kim Jong-un'un, Kuzey'in liderinin sağ kolu Pompeo ile, Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Doğru yönde ilerliyoruz diye açıklama geldi Pompeo'dan. Trump, Kim Jong-un'dan kendisine bir mektup gönderildiği haberleri üzerine görmek için sabırsızlanıyorum ifadelerini kullandı. 12'sinde ne olacak zirve? Herkes bunu bekliyor. Efendim bir ara verelim. Milica Pavlovic'den İstanbul'u dinliyoruz.
Sa mnom bit će, gri sve full, tvoj sam Istanbul.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Şam'da Profesör Mehmet Yuva var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
Ben teşekkür ederim Mehmet Bey. Şimdi son bir haftadır aslında tabii öncesi var. Çok da konuştuk. Müzakereler olduğunu da bir şekilde biliyoruz ama sanki hızlanan bir süreç var gibi. Hemen bugün yarın olmasa bile Suriye'de siyasi sürecin giderek zorlanmakta olduğu, sahadaki aktörlerin bir yere yönlendirilmeye çalışıldığı bir sürece girdik. Şimdi Moskova, Şam ve Ankara arasındaki trafikte artmış vaziyette Rusya Devlet Başkanı'nın temsilcisi Lavrentiev dün yine Ankara'daydı. Bir hafta içerisinde ikinci ziyareti bu. 1,5 saat Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Suriye Devlet Başkanı'nın mesajları var. Çok önemli mesajlar. Amerika'nın tehditleri devam ediyor. Neler oluyor Türkiye, Moskova, Ankara, Şam üçgeninde? Öncelikle buradan başlayarak sormak istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyla başladınız programa. Suriye'de yaşayacağımız siyasi süreçte Türkiye şüphesiz önemli bir aktör ve bence artık bu saatten itibaren Türkiye Suriye'deki siyasi sürece olumlu veya olumsuz yönde en fazla etki sağlayacak aktörlerden birisi. Bunu neden söylüyorum? Zira Suriye'de artık bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı söz konusu. Çok önemli bir silahlı grubu, en azından Türkiye'nin arkasında durduğu bir yapıdan söz etmek mümkün. İdlib'de Suriye'deki siyasal sürecin yaşanabilmesi için özellikle İdlib meselesinin Suriye ile Rusya ile muhakkak Türkiye arasında çözüm bulması gerekiyor. Bunun yanı sıra şüphesiz ki Afrin, Münbiç ve Fırat'ın doğusu ile ilgili Türkiye'den bağımsız herhangi bir aktörün, ülkenin Suriye dahil adım atmasının bu aşamadan sonra çok zor olacağını nazara dikkate aldığımızda Rusya'nın özel temsilcisinin, yani Putin'in Suriye'nin özel temsilcisinin Ankara, Şam, Moskova arasında böyle bir mekik ziyaretlerinde bulunması gayet normaldir ve önemlidir. Hı hı. Çünkü Türkiye'yi muhakkak ki Suriye sahasında kazanmak gerekiyor. Zira zaten Münbiç meselesinde Amerika'nın Türkiye'ye yönelik attığı şu son vaatle ilgili olarak artık söz verdi deme noktasında değiliz. Zira daha önce birçok sözler vermiş olmasına rağmen Amerika'nın bu sözleri yerine getirmediği gayet net biliniyor. Bu anlamıyla Münbiç'le ilgili vermiş olduğu son artık taahhütler ve açıklamalarla ilgili olarak Amerika'nın bunu yerine getirip getirmeyeceği de çok şüpheli. Zira daha önce vermiş olduğu sözlerden bildiğimiz kadarıyla Suriye sahasında Amerika Birleşik Devletleri sadece Türkiye söz konusu olduğu zaman oyalama ve onu özellikle projesiyle ilgili, yani Fırat'ın doğusuyla ilgili kazanmaya yönelik bir program içinde hareket ettiğini görmekteyiz. Hı hı. Türkiye bu anlamıyla Suriye'deki siyasal sürece katkı yapacak hem önemli bir aktör, hem Suriye'deki savaşın nihai noktasına ulaşması yönünde de atacağı askeri siyasi adımlar bölgeyi ve bölgedeki denklemleri çok yerinden etkileyecek.
Şimdi bunu diyoruz Mehmet Bey de Türkiye olumlu adımları bir türlü atmıyor. Bir aklı da Amerika'da herhalde bu kadar Membiç görüşmeleri yapılıyor, hala devam ediyor. Dördünde toplanacaklar, ona dair bir şey diyemiyoruz ama şunu nasıl görmek lazım? En son Beşar Esad'ın Russia Today televizyonuna verdiği söyleşinin çok dikkat çekici bir tarafı. Bu Suriye demokratik güçleriyle masaya oturmaya hazır oldukları, tabii ki topraklarındaki egemenlik haklarının altını çizdi. Onlarla masaya oturmaya hazır oldukları ama gerekirse de güç kullanarak topraklarını geri alacaklarını dile getirdi. Şimdi bu bir parça daha Amerikan tarafından tehdit olarak sunuldu. Kürtlere tehdit olarak Batı medyası, liberal medyası sunuyor. Hakikaten bu bir tehdit mi? Bu tehdit Ankara ile Şam arasında bir paralellik yaratıyor mu?
Şimdi tekrar bir cümleyle biraz önce yaptığımız açıklamayı netleştirmek adına önemlidir bu. Türkiye'nin olumlu ve olumsuz atacağı adımın Suriye'deki denklemleri, dengeleri nasıl etkileyeceği yönünde aslında bir açıklamada bulunmuştum.
Evet.
Türkiye'nin şu ana kadar birçok konuda çok net adımlar atmadığını biliyoruz. Zira Türkiye tercihler ve mecburiyetler arasında gidip gelen bir siyasi yelpaze içindedir. Bu yalpalamalar zaten Türkiye'nin güvenilirliğine ve ne yapacağıyla ilgili birçok soru işaretinin ortaya çıkmasına ortam hazırlamaktadır, sebep olmaktadır.
Evet.
Zira bir taraftan Amerika ile Münbiç konusunu işte görüşürken ve oradan YPG'nin çıkarılması karşılığında Amerika ile birlikte, yani esas itibariyle Fırat'ın doğusunda YPG ve Suriye Demokratik Güçlerinin hamisi konumunda olan Amerika ile Münbiç'te birlikte hareket etmeyi kabullenirken, öbür tarafta Rusya ile Suriye'deki siyasi süreci ve diğer askeri konuları yakından istişare etmektedir. Birileri bunu Türkiye'nin bağımsız siyasi tercihi olarak nitelendirse de ben bunu böyle görmüyorum. Mecburiyetlerle tercihler arasında Türkiye'nin zorlanmakta olduğunu görüyorum. Bu sebeple bu ilişkilerde henüz stratejik bir karar alınmış değil. Taktiksel olduğu için de Suriye sahasına Türkiye'nin pozisyonu net olarak henüz yansımamaktadır.
Hı hı.
Ancak herkes seçim sonrasında Türkiye'de ortaya çıkacak yeni siyasi tabloya binaen bu yeni tablonun eğer eski Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eski yönetim devam edeceği takdirde Sayın Erdoğan'ın bu yeni devlet parti sistemi içinde stratejik adımını atacak mıdır? Atacak olursa bu stratejik adımı daha çok Batı'yla Suriye'deki meseleyi çözümleme adına mı olur, yoksa Astana ve Soçi ile birlikte hareket ettiği Rusya ve İran'la mı birlikte hareket ederek bunu çözer? Bunu ben izah etmeye çalıştım. Şimdi ikinci hususla ilgili olarak sorduğunuz çok önemli, Sayın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bu Rusya bugün Russia Today'e vermiş olduğu demecinde şimdi hem bir meydan okuma var, hem tehdit var, hem de diplomatik kurallar gereği Suriye'de diğer bütün silahlı yapılarla, yani IŞİD'le bile Suriye ordusu Rusya'nın müdahalesiyle biliyorsunuz en nihayetinde Filistin kampında, yani Yarmuk kampında IŞİD'lilerin oradan çıkarılması yönünde bir uzlaşmayı da kabul etmiştir. Zira Suriye için önemli olan, zaten Esad bunu da orada devleti adına açıkça ifade etmişti. O ifadesinde Suriye'nin birçok cephede savaşmak yerine birçok küçük cepheleri kazanarak esas itibariyle Suriye'nin geleceğini belirleyecek olan ana cepheye odaklanmanın gerektiğine işaret etmişti. Nedir bu ana cephe? Onu da söylemişti. En son savaşımız SDG ile olacak demişti. Şimdi bu savaş askeri olarak anlaşılmayabilir. Eğer SDG gerçekten Suriye devletinin bir parçası ve Suriye'nin geleceğinde, siyasi sürecinde olumlu bir aktör olmak istiyorsa, birçok yazımda da ifade ettiğim gibi Suriye'yi bölmek isteyen ve Suriye'de etnik ve mezhepsel kökenli kendi projelerini ve ajandalarını ortaya koyan devletler ve kuvvetlerle birlikte hareket etmek yerine parçası oldukları, vatandaşı oldukları o devletle oturarak, uzlaşarak, anlaşarak, imtiyazlar koparmaya çalışarak ama Suriye'nin toprak bütünlüğü ve yabancı askerlerle hiçbir şekilde birlikte hareket etmeden bu meseleyi çözecekler. Bunu kabul etmedikleri takdirde, ki şunu çok sahne olarak söyleyelim, birinci opsiyonun artık bu saatten itibaren çok zor olduğu, fakat SDG içinde birçok parçanın, yapının mevcut olduğu nazara dikkate aldığımızda belki Suriye Devleti Başkanı Esad'ın yapmış olduğu bu son çağrıya orada birçok fraksiyon olumlu bir cevap verebilir veya bu örgütler içinde yeni bir tartışma yaratabilir, açabilir. Ama büyük tabloya baktığımız zaman SDG'nin bu saatten sonra, hele ki Suudi Arabistan'ın artık bir fiil o bölgede mevcut olduğu istihbarat subaylarıyla birlikte, özellikle yani Kürt tırnak içinde söylüyorum, yapılar dışında, YPG dışında mevcut olan mesela El Senadit gibi Şammar aşiretinin önemli bir bölümünün içinde yer aldığı bu silahlı yapının, yani SDG'nin de en önemli Arap kökenli aşiretidir biliyorsunuz.
Evet.
Bu aşiretin Irak'ta ve Suudi Arabistan'da da yakın akrabaları var. Evet. Çünkü o bölgedeki feodal yapı gereği bu aşiretlerin birçok coğrafya parçasında akrabaları var. Suudilerin komuta merkezine baktığınız zaman Şammar aşireti lideri dışında askeri yapıya, komutanlık yapanlara baktığınız zaman hepsi Suudili. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan'ın yoğun olarak artık geçen Ekim 2017'den itibaren, yani 2017'de biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın Körfez ilişkilerinden sorumlu bakanının Sabha'nın Rakka'yı ziyaret etmesi, YPG'lilerle buluşması, ardından Arap aşiretlerinin Sedegi yapısına kazanma, bunun dışında bugün YPG'ye verilecek maaşların Suudi Arabistan tarafından karşılanacak olması, YPG'li komutanların artık hem Arap Birleşik Emirlikleri hem Ürdün hem Suudi Arabistan istihbarat subaylarıyla Irak, Suriye, Türkiye üçgeninde birlikte hareket etmeleri, bence bu saatten sonra SBG'nin önemli bir yapısını oluşturan, önemli bir parçasını oluşturan YPG'nin Suriye devleti ve ordusuyla masaya oturarak, anlaşarak, uzlaşarak siyasi imtiyazlar koparmasından ziyade bu devletlerle ve kuvvetlerle hareket ederek onların vermiş olduğu vaatler çerçevesinde o bölgede bir otonom, özel, bağımsız veya merkezle eli daha güçlü olarak masaya oturup o bölge için müzakerelere oturacağı ihtimali daha ağır basmaktadır. Bu sebeple bu ihtimalin Suriye devleti tarafından kabul edileceği ihtimali de çok zordur. Beşer Esad'ın aslında o röportajında sunduğu tabloda ya o kuvvetlerle o kuvvetlerden ayrılır, o kuvvetlerle aranıza bir mesafe koyar, ordunuzla devletinizle birlikte hareket eder, yahut da bu siyasi müzakereler sonuç vermediği takdirde, bu çağrılar, diplomatik çağrılar sonuç vermediği takdirde bu zoru, yani savaşı göze almak zorunda kalacaksınız. Ki bu konuda Şam'da da Suriye genelinde de almış olduğumuz askeri kaynaklarla yaptığımız görüşmelerde almış olduğumuz genel algıda Suriye ordusunun özellikle güney cephesinde şu an itibariyle meşgul edildiğini görmekteyiz. Fakat güney cephesinde önemli bir askeri yatırım yapmak zorunda kalsa da çok kısa bir zaman içinde kuvvetlerini İdlib, ama özellikle Deir-Zor Fırat'ın doğusuna kaydıracağı ve esas itibariyle oradaki askeri hesaplaşma için kuvvetlerini yeniden koordine edeceğini söyleyebiliriz.
Peki şimdi bu noktada Şam'ın elini güçlendirecek asıl şey sizin de dediğiniz gibi güney hattının tamamen sorununun çözülmesi, ama orada TANAF yerli yerinde, TANAF bölgesi Amerika'nın elinde yerli yerinde duruyor. Hadi izole diyelim, İsrail tarafında sıkıntı var. Bu sıkıntı da anladığımız kadarıyla Rusya'nın arabuluculuğuna aşılmaya çalışılıyor. İsrailliler İran unsurlarından bahsediyorlar. Evet. Onları çıkartıp evet, Suriye ordusuna teslimatı üzerinden bir pazarlık dönüyormuş gibi bir izlenim içerisindeyiz, ama İran tarafı da hani Rusya'yı ihanetle suçlayan bir takım unsurlar çıkıyor ya da yorumcular çıkıyor ortaya. O işin arkasında ne yatıyor? Sizce neler oluyor Güney Hattı için? Hakikaten oranın Suriye ordusunun kontrolüne yeniden verilerek bu meselenin çözümüne dair bir takım gelişmeler bekleyebilir miyiz?
Çok önemli bir nokta. Bu da Suriye devletinin müttefikleri arasında yaşanan sıkıntılar veya sorunlarla ilgili olarak kabul edelim. Rusya genelde Suriye devletinin bütünlüğünü, siyasi birliğini, mevcut devlet yapısını zaten sözleşmeleriyle, antlaşmalarıyla, kurmuş oldukları resmi üsleriyle vesaire sağlamış durumda. Ve Suriye'de resmi olarak davet edilen tek ordu Rus ordusudur. Onu altını çizerek söyleyelim. Suriye'ye mevcut meşru Suriye hükümeti tarafından davet edilen tek ordu Rus ordusudur.
İran yok mu bu bağlamda?
Hayır, yok. Şu var, onu zaten Rusya bugüne yapmış olduğu mülakatında Esad da bu noktaya değindi. Bu yönde de kendisine soruldu. İran ordusu resmi olarak oraya davet edilmiş değil, zira böyle bir ordunun mevcudiyeti de yok. Fakat Suriye devleti İran'la yapmış olduğu güvenlik askeri sözleşmelere binaen İran'dan askeri personel, eğitimci vesaire gibi bu konularda uzman insanların Suriye topraklarında mevcut olduğunu zaten yıllardır söylüyor ve itiraf ediyor. Bunun yanı sıra bunlarla birlikte özellikle İran'ın finanse ettiği, silahlandırdığı ve koordine ettiği bazı milis grupların mevcut olduğunu da biliyoruz. Hizbullah'ı bu kapsamda değerlendirmiyorum. Zira Hizbullah Lübnan'ın bir parçası ve yapısı olması hasabiyle Suriye tarafından resmi olarak Lübnan'dan davet edilen, onunla birlikte antlaşma ve sözleşmeler yapılarak davet edilen bağımsız bir silahlı yapı. Yani belki Türkiye'de veya farklı bölgelerde sanki Hizbullah'ı İran'ın Lübnan'daki ve Suriye'deki askeri kolu olarak tedavüle sokuyor olabilirler. Aradaki bu organik bağın çok güçlü olduğunu da biliyoruz. Ancak meşru ve hukuki olarak Suriye Devleti Hizbullah'ı ve Rusya ordusunu resmi olarak davet etmiştir. Uluslararası platformda devletler bazında bir devletin Suriye'ye gönderdiği tek meşru ordu Rus ordusudur. Onun dışında kalan bütün ordular ya mevcut konjonktürel duruma ya da kendi çıkarlarını korumak adına veyahut da izinsiz oraya dalarak veya bir bölgeyi işgal ederek özellikle uluslararası platformda IŞİD denilen bu terör örgütünün ortaya çıkmasıyla ve uluslararası bir tehdit karakteri kazanmasıyla herkes bu tehdidi ortadan kaldırmak üzere Suriye'ye giriş yapmıştır. Ama bu giriş izinsiz yapılmıştır. Bir müddet müsamahakar davranılabilir ama bir müddet sonra artık bu izinsiz girişin meşru devlet tarafından kabul edilmeyeceğini, zira son dönemlerde yapılan açıklamalarda artık yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkması gerektiği söyleniyor.
Orada İran konusuyla ilgili olarak İran'da katıyorlar mı onun içerisine peki Suriyeliler?
İşte söylüyorum. Şimdi İran'ın resmi bir ordusu olmadığı için, böyle bir davet de olmadığı için Suriye'de İran askerleri sıfatıyla savaşan kuvvetler olmadığı için milis kuvvetler var, subaylar var, uzmanlar var, eğitimciler var, var oğlu var. Şimdi İran hiç şüphesiz Rusya gibi Suriye devletinden hem siyasi hem ekonomik hem de buna mukabil askeri kazanımlar elde etmek niyetindedir. Ki bu kadar yatırım yapan, bu kadar en azından olaya müdahil olmuş olan ve Suriye devletinin yanında bu kadar yıldır savaşan, onun yanında yer alan bir kuvvetin Suriye devletinde bunun talep edilmesi normaldir. Ancak Suriye devletinin bunu vermemesinin, yani böyle bir daveti sunmamasının, İran'ın da bunda ısrar etmemesinin en önemli sebeplerinden birisi özellikle Arap devletlerinde, yani İran hassasiyeti, Şii parantez içinde söylüyorum, hassasiyeti olan Körfez ülkeleri gibi bazı diğer Arap ülkelerinin Suriye'ye İran sebebiyle açık tavır almamasıyla ilgilidir. Başka bir husus da özellikle Suriye devletinin ve Rusya'nın uluslararası diplomaside elini güçlendirmek içindir. Bu başka bir üçüncü hususta biraz önce söylediğinizle ilgilidir. İsrail'in bu savaşta çok önemli bir aktör, aktif bir müdahil olduğunu nazara dikkate aldığımızda Güney Cephesi'nde çok önemli bir nüfuz ve etkinliğe sahip olduğunu nazara dikkate aldığımızda özellikle kuzeyde, doğuda ve diğer bölgelerde yaşanacak hadiselerin Suriye devleti ve ordusunun lehine dönüşebilmesi için güneyde rahat olması gerçeğinden hareketle İsrail'in bu rahatsızlığı orada vermesi, bütün bu faktörler ve unsurlar nazara dikkate alındığında Rusya'nın devreye girerek İsrail'le bir şekilde meseleyi güneyde bir büyük daha büyük savaşa ve çatışmaya gidilmeden Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk yaparak çözmesi en akıllı adımdır ve en diplomasiye en uygun adımdır.
Evet.
Ama buna rağmen bu süreçler devam ederken tekrar söylüyorum.
Evet.
Bu siyasi sürecin başlayabilmesi için Suriye ordusunun en azından Fırat'ın doğusu ve İdlib'de nispi de olsa bir askeri üstünlük elde etmesi ve bunu göstermesi Suriye geneli için ve Suriye'de yaşanacak Suriye sürecinde, siyasi süreçte devletin elini güçlendirmesi için önemlidir.
Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi de açtık. Birazcık sizin söyledikleriniz de çok önemliydi. Onun için kesmek de istemedim yarıda. Önümüzdeki dönemde izleyeceğiz, gözleyeceğiz ama Şam'dan görünen manzarayı almış olduk sizden. Çok çok teşekkür ediyoruz bu tartışmalar.
Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar efendim. Sağ olun.
Evet, Şam Üniversitesi'nden Profesör Mehmet Yuva ile konuştuk. Hakikaten çok hararetli tartışmalar var. Ne olacak bu süreçte? Kim kiminle ne yapıyor? Birileri ihanet mi ediyor birilerine? İttifaklar düzeyi mi değişiyor? Daha önümüzdeki günlerde tartışacağız. Fakat evet, şarkımızı da veriyormuşuz. Peki Stromae'den Hausel Hallelujah. Yanlış mı söyledim bilmiyorum artık. Alléluia, béni soit la musique et Alléluia. Alléluia.
J'ai prié Dieu pendant des heures. On m'a dit qu'il était trop vieux pour tous nos pleurs, qu'il est trop riche pour écouter nos pauvres cœurs, qu'il est trop pris, qu'il est femme, qu'il est homme, qu'il est hétéro, qu'il est gay, qu'il est chanteur, qu'il est DJ, qu'il est mort et qu'il est né, qu'il est même musulman ou juif, qu'il est bouddhiste et athée. Au nom du rythme et des gens, je crie Alléluia. Alléluia, Alléluia, béni soit la musique et Alléluia. Alléluia, Alléluia, c'est ce que je prie durant la nuit. Alléluia, lorsque j'élève mes mains au ciel. Alléluia,
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Kerem Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RZFM'de.